Ayrım 27.
Özellikle Galicia'da, burada 1888 yılında kurumlardaki çocukların %31,25'i öldü. Bu diğer ülkelerdeki kurumlardan fazladır. Özel bakımda ölüm oranı ise %84,21'di. Gerçek bir kitle katliamı. Anlaşılan Polonya aristokrasisinin idaresi bu zavallı yavrucakları olabildiğince çabuk öldürmeyi hedefliyor. 1894-1896 yılları arasında tüm İtalya'da 118.531 çocuk kayda geçti. Yıllık ortalama 29.633, 58.901'i oğlan, 59.630'u kız, 113.141'i evlilik dışı, 5.390'ı evlilikten, yalnızca %5. Ölüm oranının ne kadar yüksek olduğu aşağıdaki tablodan anlaşılabilir. Kayıtlara geçen çocukların sayısı 1890-1892 91.549, 1893-1896 109.899, 1897 26.661. Bunlardan 1 yaşında ölenler 1890-1892 34.186, 1893-1896 41.386, 1897 9.711. Bunların yüzdesi 1890-1892 37,3, 1893-1896 37,6, 1897 36,4. İtalya'da evlilik dışı çocukların ölüm oranı 1890-1892 25,0, 1893-1896 27,2, 1897 23,4. Evlilikten olan çocukların ölüm oranı 1890-1892 18,0, 1893-1896 17,5, 1897 15,9. Rekoru 1896'da 853 bebeğin öldüğü Napoli'deki Santa Cosa del Annunziata terk edilmiş çocuk yetimhanesi kırdı. Daha 1907 yılında terk edilmiş çocuk yurtları 18.896 çocuk kabul etmişti. 1902'den 1906 yılına dek bu şanssız yavrucakların ölüm oranı %37,5'ti. Yani yardım gören çocukların 1/3'den fazlası 1 yaşında ölmektedir. Evlilik dışı doğmuş çocukların evlilikten doğmuş olanlardan çok daha yüksek ölüm oranına sahip olduğu zaten genelde kabul edilen bir gerçektir. Prusya istatistiğine göre her 10.000 canlı doğumdan ölenlerin sayısı şöyledir. Evlilikten Kent 1881-1885 211, 1886-1890 210, 1891-1895 203, 1896-1900 195, 1904 179. Evlilikten Kır 1881-1885 186, 1886-1890 187, 1891-1895 187, 1896-1900 185, 1904 172. Evlilik dışı Kent 1881-1885 398, 1886-1890 395, 1891-1895 385, 1896-1900 374, 1904 333. Evlilik dışı Kır 1881-1885 319, 1886-1890 332, 1891-1895 336, 1896-1900 336, 1904 306. 1906 yılında 94.779 evlilik dışı çocuğun annelerinin meslek dalına göre 21.164'ünün ev hizmetkarlarına, 18.869'unun kırsal alandaki hizmetkarlara, yani toplam 40.033 ya da %42 ait olması karakteristiktir ve fuhuş ile hizmetçilerle kırsal alan hizmetkarlarının acıklı durumu arasındaki sıkı bağ için belirleyici bir kanıttır. Kırsal alandaki hizmetçi kadınlar ve kırsal alan gündelikçi kadınlarıyla kadın işçiler toplandığında bunların payı %30 oluyor. Sanayi ve el sanatlarındaki bağımlıların payı ise %14'tür. 13.460. Evlilikten olanlarla evlilik dışı çocuklar arasındaki ölüm olaylarındaki farklılık özellikle ilk ayda kendisini belli ediyor. Evlilik dışı doğanların ilk ayda ortalama ölüm oranı evlilikten doğanlara göre 3 kez daha büyüktür. Hamilelik sırasındaki yetersiz bakım, hastalıklı doğum ve doğum sonrası kötü bakım en basit nedenlerdir. O kötü ünlü, düşük ve kötü muamele kurbanların sayısını artırıyor. Ölü doğan çocukların sayısı da evlilik dışı doğanlarda evlilikten olanlardan fazladır. Herhalde bunun temel nedeni bir bölüm annenin daha hamilelik sırasında çocuğun ölümüne yol açma çabalarıdır. Bunun üzerine bir de öldürülen çocuk oranı ölü doğanlar arasına katılıp gizlendiği için öğrenilemeyen çocuk cinayetleri eklenir. Fransa'da mahkeme kayıtlarında gösterilen 205 çocuk cinayetine Bertillon'a göre en azından 1500 sözüm ona ölü doğum ve 1400 aç bırakarak kasıtlı öldürme vakası eklenmelidir. Her 100 doğum başına düşen ölü doğum. Almanya. Yıl 1891-1900. Evlilikten 3,15. Evlilik dışı 4,25. Prusya. Yıl 1900-1902. Evlilikten 3,02. Evlilik dışı 4,41. Saksonya. Yıl 1891-1900. Evlilikten 3,31, evlilik dışı 4,24. Baviera. Yıl 1891-1900. Evlilikten 2,98, evlilik dışı 3,61. Württemberg. Yıl 1891-1900. Evlilikten 3,30, evlilik dışı 3,48. Baden. Yıl 1891-1900. Evlilikten 2,62, evlilik dışı 3,35. Avusturya. Yıl 1895-1900. Evlilikten 2,64, evlilik dışı 3,86. İsviçre. Yıl 1897-1903. Evlilikten 3,40, evlilik dışı 6,14. Fransa. Yıl 1891-1895, evlilikten 4,40, evlilik dışı 7,54. Hollanda. Yıl 1891-1900, evlilikten 4,38, evlilik dışı 8,13. Danimarka. Yıl 1893-1894, evlilikten 2,40, evlilik dışı 3,20. İsveç. Yıl 1891-1895. Evlilikten 2,46, evlilik dışı 3,30. Norveç. Yıl 1891-1900. Evlilikten 2,47, evlilik dışı 4,6. Finlandiya. Yıl 1891-1900. Evlilikten 2,54, evlilik dışı 4,43. İtalya. Yıl 1891-1896, evlilikten 3,89, evlilik dışı 5,16. Hayatta kalanlar her türlü suçta olağanüstü büyük bir oran oluşturarak kendilerine yapılan kötü muamelelerin öcünü toplumdan alıyorlar. 5. Ahlaka karşı işlenen suçlar ve cinsel hastalıklar. Sık sık görülen bir başka kötülüğe daha kısaca değinilmelidir. Cinsel zevklerin ölçüyü aşan miktarı azından çok daha zararlıdır. Aşırı ölçüde kötüye kullanılmış organizma da mahvolur. Sonuç iktidarsızlık, kısırlık, omurilik frengisi, bunaklık, zeka zayıflığı ve başka hastalıklardır. Cinsel ilişkide ölçülülük tıpkı yemek, içmek ve diğer insani gereksinimlerde olduğu gibi gereklidir. Ama ölçülülük özellikle bolluk içinde yaşayan gençliğe zor geliyor. Toplumun yüksek tabakalarındaki genç yaşlıların sayısının çokluğu bundandır. Genç ve yaşlı hovardaların sayısı çoktur. bolluktan körelmiş ve fazla doymuş oldukları için özel uyarıcılara gereksinim duyarlar. Hemcinslerine doğuştan sevgi duyanlar, homoseksüalite, bir yana daha birçokları Yunan çağının doğaya aykırılığına düşerler. Erkek erkeğe aşk çoğumuzun hayal edemeyeceği kadar çok yaygındır. Bazı polis bürolarının gizli dosyaları bu konuda korkunç gerçekler açıklayabilirdi. Ama eski Yunan'ın doğaya aykırılıkları kadınlar arasında da daha yoğun ölçüde yeniden canlanıyor. Lezbiyen aşk, sapizm, Paris'te evli kadınlar arasında oldukça, hatta Taxil'a göre seçkin Parisli bayanlar arasında olağanüstü yaygınmış. Berlin'de fahişelerin dörtte biri sevicilik yapıyormuş. Ama kadın dünyamızın seçkin çevrelerinde de şaponun havarileri eksik değildir. Cinsel güdünün doğal olmayan bir başka doyumu son 10 yıllarda çoğalmış olan çocuklara tecavüzdür. Almanya'da ahlaka aykırı suçlardan ceza alanların sayısı 1895 yılında 10.239, 1905'te 13.432, 1906'da 13.557 idi. Bunlar arasında 174. madde çocuklara tecavüz temelinde, 1902 yılında 58, 1907'de 72 kişi ve 176. maddenin 3. paragrafı 14 yaşın altındaki kişilere tecavüz temelinde 1902 yılında 4090, 1906'da 4548, 1907'de 4397 kişi vardır. İtalya'da ahlaka aykırı suçların sayısı 1887'den 1889'a dek 4590, 1903'te 8461'dir. Ya da her 100 bin kişiye 19,44 ve 25,67 kişi düşer. Aynı olgu Avusturya'da saptandı. 1880'den 1890'a kadarki zaman diliminde ahlak suçlarının yoğun yükselişi, diyor haklı olarak Eichers. Ülkedeki göçlere bağlı olarak bekarlık rakamının yükselmesi, bugünün ekonomik yapılanmasının kötü ahlaki koşullarda en ufak bir paya sahip olmadığını gösterir. Üyeleri esas olarak yüksek sınıflara dahil olan serbest meslekler, Almanya'da kriminal suçların yaklaşık %5/6'sını ama çocuklara tecavüz suçlarının yaklaşık %13'ünü oluşturur. Eğer o çevrelerde suçu gizlemek için yeterince olanak bulunmazsa bu yüzde oranı daha da yüksek olurdu. Geçen yüzyılın 80'li yıllarında Pall Mall gazetenin İngiltere çocuklarının suistimali üzerine ürkütücü açıklamaları bu alanda hangi koşulların var olduğunu gösterdi. Frengili hastalıklar ve bunların artışı ile ilgili olarak Alman İmparatorluğu'nun hastanelerine yansıyan Frengili hastalıklar üzerine aşağıdaki rakamlar bilgi veriyor. 1877-1879 bel soğukluğu 23.344, Frengi 67.750. 1892-1894 bel soğukluğu 50.541, Frengi 78.093. 1880-1882 bel soğukluğu 28.700, Frengi 79.220. 1895-1897 bel soğukluğu 53.587, Frengi 74.092. 1883-1885 bel soğukluğu 30.038, Frengi 65.980. 1898-1901 bel soğukluğu 83.374, Frengi 101.225. 1886-1888 bel soğukluğu 32.275, Frengi 53.664. 1902-1904 bel soğukluğu 68.350, Frengi 76.678. 1889-1891 bel soğukluğu 41.381, Frengi 60.793. Ortalama yıllık tutarı aldığımızda 25 yıllık zaman diliminde bel soğukluğu 7.781'den ve Frengi 22.583'den 22.750'ye ve 25.559'a çıkmıştır. Nüfus yalnızca %25 artmıştır. Bel soğukluğu hastalarının oranı ise %182 ve frengillilerin %19. Uzun yılları kapsamayan yalnızca bir tek günde 30 Nisan 1900'de kaç hastanın bel soğukluğu, şankır ve frengi nedeniyle doktor tedavisi altında bulunduğunu veren bir istatistiğimiz daha var. Bu istatistik Prusya Kültür ve Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırıldı. Soru formu Prusya'nın tüm doktorlarına yöneltildi. Bunların yalnızca %63,5'i yanıt vermiş olmasına rağmen 30 Nisan 1900'de Prusya'da yaklaşık 41 bin cinsel hastanın doktor tedavisinde olduğu sonucu çıktı. Bunlardan 11 bini yeni frengiye tutulmuştu. Yalnızca Berlin'de o gün 11.600 cinsel hasta bulunuyordu. Bunların arasında 3.000 yeni frengili vardı. Her 100.000 yetişkinden doktor tedavisinde bulunanlar, Berlin'de erkek 1.419, kadın 457, nüfusu 100.000'den fazla 17 kentte erkek 999, kadın 279, nüfusu 30.000-100.000 arası 42 kentte, erkek 584, kadın 176. Nüfusu 30.000'den az 47 kentte, erkek 450, kadın 169. Diğer kent ve köylerde erkek 80, kadın 27. Tüm Almanya'da erkek 282, kadın 92. Tek tek kentler arasındaki liman kentleri, yüksek okul, garnizon ve sanayi bulunan kentler ve ticaret, sanayi ve garnizon bulunan kentler özellikle ağır yük altındaydı. Königsberg her 100 bin başına 2152 erkek ve 619 kadın, Köln 1309 ve 402, Frankfurt AM 1505 ve 399. Berlin söz konusu olduğunda Blanchko, Berlin gibi bir büyük kentte her yıl 20-30 yaşlarında 1000 genç erkekten yaklaşık 200'ünün yani neredeyse 5'te 1'inin bel soğukluğuna ve yaklaşık 24'ünün taze frengiye yakalandığı görüşündedir. Ancak erkek cinsinden gençliğin cinsel bir enfeksiyon tehlikesine maruz kaldığı süre 1 yıldan fazla tutar. Nüfusun bazı kesimleri için bu süre 5, bazıları için 10 yıl ve daha fazladır. Yani genç bir adam 5 yıllık bekarlıktan sonra bir kez bel soğukluğu edinir, 10 yılda 2 kez. 4-5 yıl sonra her 10, 8-10 yıl sonra her 5 erkekten biri frengi edinmiş olacaktır. Ya da bir başka deyişle 30 yaşın üstünde evlenen erkeklerden her biri 2 kez bel soğukluğuna ve her 4.sü ya da 5.sü frengiye yakalanmış olacaktır. Bunlar düşünülebilecek en dikkatli hesaplarla elde edilmiş ve çevreden gizlenen birçok bahtsızlığın itiraf edildiği biz doktorlara abartılı gelmeyen rakamlardır. 30 Nisan 1900 tarihli anketin sonuçları Kurmay Doktor Schwening tarafından kaleme alınmış. 1907 yılına ait Prusya ordusu üzerine konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışmada onayını buluyor. Genel olarak ama her zaman tam değil, İllerle örtüşen kolordu bölgelerinden her yıl yaklaşık olarak hep aynı oranda zührevi hastalıklı asker çıkıyor. Ama bazı kolordular özellikle yüksek rakamlarla sivriliyorlar. Öncelikle Brandenburg'dan asker toplayan 3. kolordu böyledir. %2 cinsel hastalıklı acemi erlerin suçunu esas olarak Berlin'e saymak gerekir. 9. kolordu'da Altona, Hamburg. 12. de Dresden ve 19. da Leipzig Berlin'in yerini alır. Sivil halkta cinsel hastalıkların yaygınlaşması Schwening'in tek tek illere düşen zührevi hastalıklı acemi er oranı hesaplanmasından daha tam anlaşılıyor. Hizmete alınmış 1000 kişi arasında zührevi hastalıklı olanlar Berlin 1903 40,9 1904 37,2 1905 45,2 Nüfusu 100.000'den fazla 27 kent 1903 14,9 1904 16,7 1905 15,8 Nüfusu 50.000 100.000 arası 26 kent 1903 11,6 1904 9,6 1905 9,5. Nüfusu 25.000-50.000 arası 33 kent. 1903 8,2. 1904 6,8. 1905 9,1. Nüfusu 25.000'den az kent ve köyler. 1903 4,3. 1904 5,0. 1905 4,0. Devlet 1903 7,6. 1904 8,1. 1905 7,8. İlk sırayı 1000 kişi arasında zührevi hastalıklı 58,4 aceme er ile Schöneberg alıyor. Prusya dışındaki büyük kentler için Hamburg 1000 aceme erden 29,8, Leipzig 29,4, Dresden 19, Chemnitz 17,8, Münih 16,4 cinsel hastayı hizmete almıştı. G.V. Meyer'e göre 1903-4 için ortalama her 1000 kişi başına düşen yıllık zührevi hastalıkların artışı Prusya'da 19,6, Avusturya Macaristan'da 60,3, Fransa'da 27,1, İtalya'da 85,2, İngiltere'de 125, Belçika'da 28,3, Hollanda'da 31,4, Rusya'da 40,5, Danimarka'da 45'tir. Zührevi hastalıkların artışı özellikle donanmada çok yüksektir. Almanlarda 1905-1906 yılı için bu sayı yurt dışındaki gemilerde her 1000 kişide 113,6. Ülke sularında 58,8, karada 57,8 ve İngilizlerde 1905 yılı için 121,5, 1906 yılı için 121,94 tutuyordu. Böylece sosyal koşullarımızın sonucu olarak her türde ahlaksızlığın, sapmaların ve suçların nasıl üretildiğini ve arttığını görüyoruz. Tüm toplum acısını en fazla kadınların çektiği bir huzursuzluk ortamına giriyor. Kadınlar bunu gittikçe daha fazla hissediyor ve çare arıyorlar. İlk planda ekonomik özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını talep ediyorlar. Kadının erkek gibi gücünün ve becerilerinin uygun olduğu tüm faaliyetlere girmesine izin verilmesini, özellikle de liberal meslekler diye adlandırılan mesleklere girmelerine izin verilmesini istiyorlar. Bu çabalar haklı mıdır? Gerçekleştirilebilir mi? Çare midirler? Bunlar yanıtlanması kendini dayatan sorulardır. 13. Bölüm. Kadının mesleki konumu. 1. Kadının çalışmasının gelişimi ve yaygınlaşması. İşçilerin serbest hareket özlemi gibi kadının bağımsız kazanç ve kişisel bağımsızlık özlemi de belirli bir ölçüye kadar burjuva toplum tarafından haklı görülüyordu. Bu hoşgörünün temel nedeni burjuvazinin sınıf çıkarında yatar.